Ayrım 24.
Birbirine benzeyenler birbirinden hoşlanma eğilimindedirler. Bir kulüp oluşturanlar birbirinden çok farklı insanlar mıdır? Hayır. Aynı savaşa katılanlar, pul koleksiyoncuları ve benzeri kişiler bir kulüp oluştururlar. Çünkü ortak şeylere sahip olmak ahenk yaratır. Herhangi bir toplantıya katıldığınız oldu mu? Orada daha önce birbirini hiç görmemiş olan kişilerin aralarında hemen nasıl bir bağ oluştuğunu gördünüz mü? Güldürü karikatürlerinde kullanılan ögelerden birisi de hızlı konuşan dışa dönük bir tipin bir kenara çekilmiş sakin içe dönük bir tiple olan ilişkisidir. Onlar nasıl birlikte olabilirler? Olamazlar. Çünkü birbirlerini sevecek kadar benzerlikleri yoktur. Amerikalıların çoğu İngilizler mi yoksa İranlılar hakkında mı daha iyi hislere sahip olma eğilimindedir? Tabii bu sorunun cevabı kolaydır. Kiminle daha çok ortak yönümüz var? Burada da cevap aynıdır. Orta Doğu'yu düşünün. Niçin orada daha çok sorun vardır diye düşünüyorsunuz? Araplarla Yahudilerin dini inançları birbirine benziyor mu? Onlar aynı yargılama sistemine mi sahipler? Aynı dili mi konuşuyorlar? Benzer şekilde devam edebilirsiniz. Sorunlar farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Gerçekten de farklı dünyalara sahip kişiler dediğimiz zaman, birbirlerine benzemeyen usullerinin her türlü soruna neden olduğunu anlatmak istiyoruz. ABD'deki siyahlarla beyazlar arasındaki durum nedir? Sorunlar nerede başlamaktadır? Sorunlar, kişiler, renk, kültür, adet gibi farklar üzerinde yoğunlaşmaya ilk adımın atılmasıyla başlamaktadır. Karmaşık sorunlar, farkların çok fazla olmasından kaynaklanabilir. Armoni, benzerlikten kaynaklanma eğilimindedir. Tarih boyunca gerçek budur. Bu hem dünya genelinde hem de kişisel ölçüde gerçektir. Herhangi iki kişi arasındaki herhangi bir ilişkiyi ele alın. Aradaki bağı yaratan en önemli unsurun ortaklaşa sahip oldukları bir şey olduğunu göreceksiniz. Bazı şeyleri farklı şekillerde yapabilirler. Fakat onları bir araya getiren öncelikle ortaklaşa sahip oldukları şeylerdir. Gerçekten sevdiğiniz birisini düşünün ve sizi cezbeden şeyin ne olduğuna dikkat edin. Sizin sevdiğiniz ya da en azından sevebileceğiniz usuller değil midir? Böyle değil de bu arkadaş benimle her konuda ters düşer diye mi düşünüyorsunuz? O ne kadar iyi arkadaşmış. Onun çok sevimli bir arkadaş olduğunu düşünebilirsiniz. O dünyayı benim gibi görür, hatta bakış açımı genişletir. Sonra tahammül edemeyeceğiniz birisini düşünün. O tam size benzeyen birisi midir? Tanrım bu ne ahlaksız insan diye mi yoksa tam benim tipim diye mi düşünürsünüz? Bu farkın çatışmayı yarattığı fasit daire daha çok çatışma ve fark yaratarak sürüp gidecektir anlamında mıdır? Şüphesiz sürüp gitmeyecektir. Çünkü her olayda farklar olduğu kadar benzerlikler de vardır. ABD'de siyahlarla beyazlar arasındaki farklar çok mudur? Olayları bu şekilde görmek isterseniz elbette çoktur. Fakat ortak çok yönümüz vardır. Hepimiz benzer korku ve özlemlere sahip insanlarız. Akortsuzluktan armoniye giden yol, farklar üzerinde yoğunlaşmaktan benzerlikler üzerinde yoğunlaşmaya giden yoldur. Gerçek iletişimdeki ilk adım, dünya haritanızdan bir başkasının dünya haritasına çeviri yapmayı öğrenmektir. Bu bize ne sağlar? Ahenk ustalığı. Davanıza bir adam kazandırmak istiyorsanız, önce onu samimi arkadaş olduğunuza inandırmalısınız. Abraham Lincoln. Ahengi nasıl oluştururuz? Ortak noktalar yaratarak ya da keşfederek gerçekleştiririz. SDP dilinde biz bu sürece aynalama ya da eşleme adını veriyoruz. Ortak noktalar yaratarak ahenk oluşturmanın birçok yolu vardır. Benzer giyinme ya da eylem deneyimlerine sahip olarak ilgilendiği konuları aynalayabilirsiniz. Benzer arkadaşlara ve tanıdıklara sahip olarak ortaklıkları aynalayabilirsiniz. Bunlar yaygın deneyimlerdir. Arkadaşlıkları ve ilişkileri geliştirmenin yolu bunlardır. Tüm bu deneyimlerde ortak olan bir şey vardır. O da iletişimlerinin kelimeler aracılığıyla gerçekleştirilmesidir. Diğerleriyle eşleşmenin en yaygın yolu bilgi değişiminin kelimeler aracılığıyla gerçekleştirilmesidir. Oysa araştırmalar kişiler arasındaki iletişimin sadece %7'sinin kelimelerin kendileri tarafından iletildiğini göstermektedir. %38'i sesin tonu aracılığıyla gerçekleştirilir. Küçükken annemin sesini yükselterek belirli bir tonda Anthony dediğini biliyorum ve bu sadece Anthony kelimesinden çok daha fazla bir anlama sahiptir. İletişimin en büyük kısmı %55'i fizyoloji ya da vücut diliyle sağlanır. Yüz ifadeleri, el kol hareketleri, kişinin hareketlerinin tipi ve kalitesi, iletişimde kişinin kelimelerle söylediklerinden çok daha fazlasını anlatmaktadır. Bu da Don Rickles gibilerinin size saldırmasına, kötü şeyler söylemesine rağmen onlara gülmenizin nedenini açıklar. Eddie Murphy'nin 4 harflik kelimelerle güldürmesinin nedeni de budur. Çünkü bunlar sadece kelime değildir, onlar sizi güldüren tonları ve fizyolojiyi sağlamaktadır. Bu nedenle sadece konuşmanızın kapsamıyla ahengi yaratmaya çalışırsanız, diğer kişinin beynine ortak noktalarınızı iletecek yolun büyük kısmını kullanmıyorsunuz demektir. Ahengi sağlamanın en iyi yollarından birisi de kişiyi aynalamak ya da onunla ortak fizyoloji yaratmaktır. Büyük hipnoterapici Dr. Milton Erickson da aynen böyle yapmaktadır. O kişilerin nefes alma paternlerini, el kol hareketlerini, tonlarını, duruşlarını aynalamayı öğrendi. Böyle yaparak birkaç dakika içinde bütünüyle bağlayıcı bir ahenk gerçekleştirmektedir. Onu bilmeyenler hiçbir sorgulamaya gerek görmeden ona güvenmektedirler. Bu nedenle sadece kelimelerle ahengi gerçekleştirebiliyorsanız, fizyoloji ve kelimeleri birlikte kullanarak oluşturacağınız ahengin gücünü bir düşünün. Kelimeler kişinin bilinçli zihniyle çalışır, fizyoloji bilinçsiz zihinle çalışır. Beynin çalıştığı yerde kişi bana benzer. O iyi birisidir. Böyle olunca müthiş bir çekicilik ve kuvvetli bir bağ oluşur. Bilinçsiz zihin daha etkili olduğu için bu olay gerçekleşir. Siz bir şeyin farkında değilsinizdir fakat aradaki bağ kurulmuştur. Bir diğer kişinin fizyolojisini nasıl aynalarsınız? Hangi kişisel özelliklerini aynalayabilirsiniz? Sesiyle başlayın. Tanım ve ifadelerini, vurgusunu, konuşma hızını, yaptığı duraklamaları, sesinin şiddetini aynalayın. Beğendiği kelime ya da ifadeleri aynalayın. Duruşu ve nefes alma paternleri ya da göz temasları, vücut dili, yüz ifadeleri, el hareketleri ya da diğer ayırıcı hareketlerinden ne haber? Ayaklarından başına eğmesine kadar fizyolojisinin herhangi bir yönünü aynalayabilirsiniz. Şimdi yani ilk başta bunlar size saçma gelebilir. Bir kişinin her yönünü aynalamayı becermek nedir? Ne olacağını biliyor musunuz? Kişiler kendilerini tümüyle anlayan, en derin düşüncelerini anlayabilen, kendilerine benzeyen ruh arkadaşlarını bulmuş gibi hissederler. Fakat ahenk durumunu yaratabilmek için kişinin her yönünü aynalamak zorunda değilsiniz. Sadece ses tonundan ya da benzer yüz ifadelerinden başlarsanız, herhangi bir kimseyle inanamayacağınız derecede ahengin nasıl oluşturulacağını öğrenebilirsiniz. Bundan sonraki birkaç gün içinde beraber olduğunuz kişilerle aynalama pratiği yapmalısınız. El hareketlerini ve duruşlarını aynalayın. Nereden ve hangi hızla nefes aldıklarını aynalayın. Seslerinin şiddetini, temposunu ve tınını aynalayın. Onlar size, siz onlara kendinizi yakın hissediyor musunuz? Fizyoloji bölümündeki aynalama deneyimini hatırlayın. Bir kişi bir diğer kişinin fizyolojisini aynaladığında sadece aynı durumu deneme yeteneği kazanmaz, onunla aynı çeşit iç deneyimleri, hatta aynı düşünceleri deneme yeteneği de kazanır. Bunları şimdi günlük yaşamınızda gerçekleştirebilseniz ne olur? Böyle usta bir aynalayıcı olarak başkalarının düşüncelerini öğrenebilirseniz ne olur? Ne tür ahenklere sahip olabilir ve onlarla neler yapabilirsiniz? Bunları gerçekleştirebilmek için geçen süre biraz can sıkıcı olabilir. Fakat profesyonel iletişimciler bunu her zaman yapmaktadırlar. Aynalama da diğer ustalıklar gibidir. Gelişmesi için pratik yapılmalıdır. Bununla birlikte şimdi onu kullanarak ondan yararlanabilirsiniz. Aynalamayı analiz ettiğinizde iki temel öğesinin bulunduğunu görürsünüz. Hassas gözlem ve kişisel esneklik, işte bir başkasıyla birlikte olduğunuz zaman yapabileceğiniz başka bir deneyim. Aranızdan birini aynalayıp diğerini de lider yapın. Lidere 1-2 dakika içinde yapabileceği kadar fiziksel değişiklik yaptırın. Yüz ifadelerini, duruşunu ve nefes alma şeklini değiştirttirin. Kollarını tutuş şekli gibi büyük şeylerle birlikte ensesinin gerilimi gibi küçük şeyleri de değiştirin. Bu çocuklarınızla yapılabilecek önemli bir alıştırmadır. Onlar bunu seveceklerdir. Bunu yapınca farkları karşılaştırın. Bir diğer kişiyi aynalayınca ne kadar başarılı olduğunuzu bulun. Sonra pozisyonlarınızı değiştirin. Muhtemelen yakaladığınız noktalar kadarını kaçırdığınızı göreceksiniz. Herkes aynalamada ustalaşabilir fakat işe insanların vücutlarını binlerce şekilde kullanabileceğini bilerek ve bu pozisyonların daha çok farkında olarak başlarsanız daha başarılı olursunuz. Mümkün hal sayısı sınırsız olmasına rağmen örneğin oturma pozisyonundaki kişilerin yapabilecekleri hareket sayısı genellikle sınırlıdır. Çok az pratik yaptıktan sonra bunları yaparken bilinçli olmak zorunda değilsiniz. Sadece etrafınızdaki kişilerin fizyolojilerini ve duruşlarını otomatik olarak aynalayacaksınız. Etkin aynalama için sonsuz sayıda konudan yararlanılabilir, ancak konunun temeli stratejileri öğrenme bölümünde değindiğimiz 3 temel temsil sistemidir. Fakat çoğumuzun her zaman kullanmayı tercih ettiği bir temsil sistemi vardır. Genellikle görsel, işitsel ya da dokunsal stratejilerden birisini daha çok tercih ederiz. Bir kişinin temel temsil sistemini belirledikten sonra onunla ahengi geliştirme işini temelden basitleştirmiş olursunuz. Etkin iletişimde bulunabilmek için hepimizin dünyayı farklı şekilde algıladığımızın ve bu algılamalarımızı diğerleriyle iletişimimizde rehber olarak kullandığımızın farkına varmalıyız. Anthony Robbins. Davranış ve fizyoloji faktörlerin rastsal kümesinden oluşsaydı, her ipucunu özenle toplayıp bir araya getirmek zorunda kalacaktınız. Fakat temsil sistemleri gizli bir şifrenin anahtarı gibidirler. Size ipucu veren bir gerçeği bilmek sizin çok daha fazlasını öğrenmenizi sağlayacaktır. 8. bölümde gördüğümüz gibi temel olarak görsel olan davranışların bir takım yıldızı vardır. Bana göründüğü gibi ya da sadece yapmayı görüntüleyemiyorum ifadelerinde olduğu gibi sözel ipuçları vardır. Konuşma genellikle hızlıdır ve nefes göğsün üst kısmından alınır. Ses tonu yüksek vurgulu, genizde ve veya genellikle gerilimlidir. Karın ve omuz kasları genellikle gerilidir. Görsel kişiler genellikle bir noktaya çok işaret etmek eğilimindedirler. Sık sık omuzlarını kaldırırlar ve enselerini uzatırlar. İşitsel kişiler, benim için iyi ses çıkarıyor, o zil çalmaz gibi ifadeler kullanırlar. Bana göre güzel ve anlamsız şeklinde çevrilebilecek yukarıdaki ifadeler, bilerek bu şekilde çevrilmiştir. Çünkü Türkçe'de olmayan bu ifadeler kişilerin temsil sistemlerini çok açık olarak göstermektedir. Çevirenin notu. Konuşma daha biçemli, temposu dengeli ve ses daha açık ve kalın tondadır. Nefes diyaframdan ya da göğsün tümünden derin ve düzgün alınma eğilimindedir. Kas gerilimleri dengelidir. Kişiler ellerini ve kollarını tuttuklarında bu genellikle anlamın işitsel erişimde olduğunu gösterir. Omuzları biraz sarkma ve kafaları bir yana düşme eğilimindedir. Dokunsal kişiler doğru his vermiyor ya da nesnelerle dokunmuyorum şeklinde ifadeler kullanırlar. Yavaş tempoda konuşurlar. Kelimeler arasındaki duraklamalar uzun ve düşüktür. Derin tonda konuşurlar. Birçok vücut hareketi, duyu organları ya da dış dokunsal erişimi gösterme eğilimindedir. Kasların gevşemesi iç duyu organları ile erişimi gösterir. Ters döndürülmüş avuç içleriyle bükük kollar ve gevşeme, dokunsalın karakteristik bir pozisyonudur. Omuzların üzerinde tam karşıda duran kafayla birlikte katı bir duruş eğilimindedir. Kişiden kişiye değişen başka ipuçları da vardır. Bu nedenle daima dikkatli bir gözlem gereklidir. Her insan tektir. Fakat karşınızdakinin temel temsil sistemini bildiğinizde, onun dünyasına nasıl girileceğini öğrenmede çok büyük bir adım atmışsınız demektir. Bütün yapacağınız iş anında eşleşmektir. Daha çok işitsel durumda olan bir kişiyi düşünün. Onu bir şey yapmaya inandırmaya çalışırken nasıl görüleceğini görüntülemesini isteyerek çok hızlı konuşursanız muhtemelen başarılı olamazsınız. Ona söylemek zorunda olduğunuz şeyler vardır. Sizin önerinizi dinleme ve kendisine uyup uymadığına dikkat etme ihtiyacını duyar. Gerçekte işin başında sizi dinlemeyebilir bile, çünkü ses tonunuz onun için uygun olmayabilir. Bir diğeri de temel olarak görsel durumu kullanabilir. Siz ona dokunsal olarak yaklaşıp yavaşça bir şey hakkında nasıl hissettiğinden konuşursanız, yavaşlığınızdan rahatsız olur ve lütfen konuya gelin der. Bu farkları gösterebilmek için size bildiğim bir evle ilgili örnek vermek istiyorum. Evin birisi sessiz, sakin bir cadde üzerindedir. Hemen hemen günün her saatinde yürüyüşe çıkıp kuş seslerini dinleyebilirsiniz. Evin içerisi masallardaki kadar zevkli ve zariftir. İnsanın burayı görmezden gelmesine şaşırmamak elde değildir. Tan vakti bahçede gezinti yaparken kuşları, hafif esintiyle birlikte dalların hışırtısını, ön taraçadan da rüzgarın sesini dinleyebilirsiniz. Diğer ev ise fevkalade çekicidir. Sadece bakmak bile heyecan vericidir. Uzun beyaz taraçanın önünde nefis renkli duvarlar, görsel olarak şahane bir görüntü paneli oluşturmaktadır. Her tarafta çok sayıda pencere olduğundan evin içi günün her saatinde aydınlıktır. Helezoni merdiveni, güzel tahta kapılarıyla o kadar güzeldir ki, bütün bir gününüzü evin her köşesindeki güzelliği keşfetmek için harcayabilirsiniz. Üçüncü evi tanımlamak daha zordur. Kendiniz görüp, deneyip, hissetmek zorundasınız. Yapısı çok sağlamdır. Odaları ayrı bir sıcaklığa sahiptir. Tarif edilemeyecek bir şekilde içinize sesleniyor. Doyurucu bir havası var. Hangi köşeye oturursanız oturun, soluduğunuz her şey size huzur veriyor. Üç olayda da aynı evi anlatıyorum. Birincisi işitsel, ikincisi görsel, üçüncüsü ise dokunsal görüş açısını yansıtmaktadır. Siz evi bir grup insana gösteriyorsanız, onları tam canlı tutabilmeniz için üç tarza birden ulaşmalısınız. Kişilerin temel temsil sistemleri hangi tanımlamanın daha kandırıcı olacağını belirleyecektir. Fakat kişilerin her üç temsili de kullandıklarını unutmayın. En iyi yöntem her üçüne birden ulaşacak şekilde iletişimde bulunmaktadır. Görsel, işitsel, dokunsal kelimeleri listelemekle işe başlayın. Önümüzdeki birkaç günde konuştuğunuz kişileri dinleyin ve en çok kullandıkları kelime türlerini belirleyin. Sonra aynı tür kelimeleri kullanarak onlarla konuşun. Sonuç ne olur? Sonra farklı temsil sistemi kullanarak konuşun. Şimdi sonuç ne olur? Şimdi size güçlü, etkili bir aynalamanın nasıl yapılacağına ilişkin bir örnek vereyim. Geçenlerde New York'taydım ve biraz dinlenmek için parka gittim. Biraz yürüdükten sonra neler olduğunu gözlemek için bir banka oturdum. Az sonra tam karşımda oturan kişi dikkatimi çekti. Hemen onu aynalamaya başladım. Bu alışkanlığı edinince önüne geçmek zordur. Onu tam olarak aynaladım. Oturduğu gibi oturuyor, nefes aldığı gibi nefes alıyor ve ayaklarımı aynı şekilde hareket ettiriyordum. Kuşlara ekmek parçaları atmaya başladı. Ben de kuşlara ekmek parçaları atmaya başladım. Başını hafifçe salladı, ben de başımı hafifçe salladım. Yukarıya baktı, ben de baktım. Bana baktı, ben de ona baktım. Çok geçmeden ayağa kalkıp bana doğru yürümeye başladı. Bu benim için sürpriz değildi. Ben ona bütünüyle çekici geliyordum. Çünkü tam kendisine benzediğimi düşünüyordu. Konuşmaya başladıktan sonra ses tonunu ve ifadeleri kullanma şeklini aynen aynalamaya başladım. Biraz sonra bana, "Siz çok zeki bir adamsınız," dedi. Niçin zeki olduğuma inandı? Çünkü benim kendisine benzediğimi hissetti. Biraz sonra da beni 25 yıldır tanıdıklarından daha iyi tanıdığını hissetmeye başladığını söyledi. Biraz daha sonra da bir iş teklifinde bulundu. aynalama hakkında konuştuğum bazı kimseler sinirlendiler ve aynalamanın doğal olmadığını fakat kullanılabilir olduğunu söylediler. Doğal olmadığı fikri saçmadır. Herhangi bir kişiyle herhangi bir anda ahenk içine girdiğinizde onun fizyolojisini, tonlarını ve benzerini aynalamaya başlamanız normaldir. Seminerlerimde aynalama konusuna başladığımda genellikle bazılarının keyfi kaçmaktadır. Ben de onlara hemen yanınızdakilere dikkat ederseniz benzer şekilde oturduklarını görürsünüz derim. Bacaklarının çaprazlığı, kafalarının eğilme açıları ve benzeri her şeyleri aynıdır. Birkaç gündür seminerde ahenklerini geliştirdikleri için kaçınılmaz olarak birbirlerini aynalıyorlar. Sonra birbirleri hakkındaki hislerini soruyorum ve çok iyi, çok yakın cevaplarını alıyorum. Sonra ikinci kişiden oturuşunu yani fizyolojisini bütünüyle değiştirmesini istiyorum. Sonra birinci kişiye yeniden ikinci kişi hakkındaki hislerini sorduğumda çok yakın değil, uzak ya da artık emin değilim şeklinde cevaplar alıyorum. Bu nedenle aynalama ahengin doğal bir sürecidir. Halen siz bunu bilinçsiz olarak yapıyorsunuz. Bu bölümde ahengin tarifesini elde edebilmek için ne yaptığımızı öğreniyoruz. Böylece istediğimiz zaman istediğimiz kişiyle hatta bir yabancıyla bile istediğimiz sonucu yaratabiliriz. Aynalamanın uygulanabilir olması için kendi normal hız ve tonunuzda konuşmak mı, yoksa karşınızdaki kişinin en iyi konuşma şeklini bulup onun dünyasına girmek mi daha çok bilinçli çaba gerektirir? Bir diğer kişiyi aynalarken gerçekten onun nasıl hissettiğini denediğinizi unutmamaya başladığınızda, gerçekten de daha çok onun gibi hissetmeye başlayacaksınız. Bu nedenle soru kendi kendiniz üzerinde etkili olmaya istekli misiniz şekline gelir. Bir diğer kişiyi aynalarken kendi kişiliğinizden vazgeçmiyorsunuz. Bütünüyle görsel, işitsel ya da dokunsal değilsiniz. Bütün çabanız esnek olmaya çalışmak olmalıdır. Aynalamak basit olarak fizyolojide ortaklığı sağlar ki bu da ortak insani değerlerimizi pekiştirir. Aynalarken diğer kişinin hislerinden, deneyimlerinden ve düşüncelerinden yararlanabilirim. Bu da diğer kişilerin dünyalarının nasıl paylaşılacağına ilişkin deneyimlerin güçlü, güzel ve kuvvetlendirici bir dersidir. Kitleler halinde gerçekleştirilen kültürel başarılar, kitleler arasında oluşan ahengin bir sonucudur. En etkili liderler, temsil sistemlerinin tümünde güçlü olanlardır. Her üç düzeyde de bize cazip gelen ve tüm kişiliğiyle aynı mesajı veren, yani benzeşim duygusu veren kişilere güvenme eğilimindeyizdir. Geçen başkanlık seçimini düşünün. Yaşına rağmen Ronald Reagan görsel olarak çekici bir adam mıdır? Çekici bir ses tonuna ve konuşma tarzına mı sahiptir? Sizi vatanseverlik ve olabilirlik hisleriyle duygusal olarak harekete geçirebildi mi?